Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, içine girmeden ve etkileneceğimiz bir noktada olmadan şu dünyada bir haftalık olup bitenleri bir haber bülteninden sadece izlese bir insan, hiç onunla ilgisi olmayan kazaları, sıkıntıları, kararları vesaireyi dinlese, izlese, bir insanın psikolojisi bozulması ve moralinin gitmesi, gam ve keder içerisinde yatıp uyuması için yeterli olumsuzluklar kesinlikle karşısına çıkacak. O kadar olaylı, o kadar sorunlu, o kadar kör düğümlü günler ve olaylar yaşıyoruz ki insanlar olarak hayata tutunmak için sanki hiçbir sebep kalmamış gibi. Siyasetçisinden, bilim adamından veya din adamları denen insanlardan, herkesten gelen dalgalar adeta insanı nefessiz bırakmak ve insanı mecalsiz bir şekilde çökertmek için bilinçli yapılıyormuş gibi bir ortam var. Şu izlediğimiz parçalanmışlık ailede, ekonomide, siyasette, gençler konusunda, hatta yaşlılar konusunda şu gözümüzü ve kalbimizi karartan, bizi umutsuz hale getiren olaylar, insanlar hakkında iyi bildiğimiz kimseler, iyi zannettiğimiz kimseler hakkında daha sonra kırılmış umutlarımız, dökülmüş manzaralarımız, gerçekten ya kıyamet koptu da biz anlayamadık ya da biz öldük de mezarlıktan bu olayları seyrediyoruz gibi bir his içine atıyor bizi. Kardeşlerim, çıkıp da böyle olaylar yok, dünya dümdüzdür, her şey süt limandır diyecek halde değiliz. Bunlar vakıa, gerçek. Ancak artık dünyayı, yaşadığımız hayatı haber bültenlerinden, siyasilerin yönlendirmelerinden çıkarıp biraz da Allah-u Teala'nın ve Peygamberinin bize tanıttığı pencereden görsek iyi olur zannediyorum. Çok değerli mümin kardeşlerim, herhangi bir hadis-i şerif kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet yaklaştıkça hayatı yönlendirecek olaylar hakkında söylediği ve ashabından bize aktarılan bilgileri önümüze koyduğumuz zaman biz aslında bu gidişatı ve bu manzarayı biliyormuşuz diye anlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamete doğru vakit yaklaştıkça çok olaylardan söz ediyor. Bunlar olacak, olacak buyuruyor. Allah ona söyle diye bilgi verdiği için söylüyor şüphesiz. Nereden bilecek o? Allah bildiriyor Celle Celaluhu. 5 ana başlıkta toplanabilir. Genel olarak dünyanın sürüklenişine dair ayrıntıları 5 başlıkta toplayabiliriz kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu 5 başlığı öğrenmiş bir Müslüman için olağanüstü bir durum kalmayacaktır. Tabii ki Müslüman bunlara hazır olduğu zaman sadece ha peygamber böyle demiş demekle rahat edemez Müslüman. Bu saydığı şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir uyarı, tedbir alınması gereken başlıklar olarak hisseder Müslüman da gerekli tedbiri alırsa biiznillahü teala yangının içinde bile İbrahim olur, ona bir şey olmaz. O havasız, susuz, nefessiz kaldığı bir balık karnında bile Yunus olur, rahat eder. Biz bugünkü ailemizden, doğurduğumuz çocuklarımız, gençlerimizden, ağabey, büyüğümüz, önderimiz diye sarıldığımız, saygı gösterdiğimiz, daha sonra parayla ve makamla buluşunca bir türlü tanıyamadığımız adamlardan yılıp dökülmemek, umutsuz kalmamak için daha önce aşılı olmamız lazım. O aşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete doğru yaklaştıkça hazır olun, bunlar olacak dediği aşılardır. Bugün büyük bir teknoloji, hayatı alabora eden, telefonundan vesairesine kadar korkunç bir teknoloji patlaması yaşanıyor. Hayretler içerisinde boğulup gidecek değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar köpekleri konuşturmadıkça, ayakkabısının bağcığından akşam evde neler olup bittiğini öğrenmediği sürece kıyamet kopmayacak, merak etmeyin buyuruyor. Bu teknolojinin ön sinyallerini bize vererek gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz bu gariplik, bu hayret ve bu dağınıklık, darmadağınıklık içerisinde bulunmamız aşısız olmamızdan kaynaklanıyor. Zihinlerimize Resulullah aşısı yaptırsaydık yol düzmüş, yokuşmuş, bizi etkilemeyecekti. Ama biz dümdüz bir vadide yürüdüğümüzü zannederken birden yokuşlar karşımıza çıkınca, rampaları görünce boğulduk, nefessiz kaldık, ciğerimiz bize yetmiyor gibi oldu. Bu hata bizden kaynaklanıyor kardeşlerim. Beş şeyi özet manada, beş şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den zihin aşısı, bilgi aşısı ve hayatı kuşatma aşısı olarak alalım. Bir, zaman daralacak buyuruyor. Küçülecek. 24 saat değil de bir saat yaşadığınızı zannedeceksin. Bir hafta değil de bir gün gibi gelecek. Bir ay değil bir hafta gibi. Bir sene değil bir ay gibi olmaya başlayacak. Sanki dünya değişmiş gibi, aslında değişmedi. Hayat aynı, güneş aynı. Ama gelişen teknoloji, insanların ulaşım ve iletişim imkanlarının güçlenmesi, hayatın dün doğdu bugün askere gitti, daha dün okula girdi bugün diploması oldu dedirtecek bir hıza kavuşturacağını, aslında nimet olan şeyi insanlığın kendi aleyhine bir kısır döngüye çevireceğini haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bilgi çoğaldığı halde cahillik artacak buyuruyor. Bilgi çoğalacak, cahillik artacak. Sağlıkta da böyle, dinde de böyle, sosyolojide de böyle. Bilgi çoğaldı mı? Çoğaldı. Herkesin cebinde büyük bir dünya ansiklopedisi var. Çocuğundan büyüğüne kadar tek kelime yazıyor. Mesela aşı kelimesini yazıyorsun cep telefonuna. Sana dünya tarihinde yapılmış aşılardan hangi aşı nasıl yapılır, nasıl icat edilir, kaçıncı fazında ne oluyor? Aman Allah'ım, aşı profesörü. Herkes aşı profesörü. En büyük müftünün acaba bir bakayım kitaba diyeceği şeyler hakkında küçük bir çocuk bile bir briefing verebilir. Bilgi çoğalması var, cahillik artıyor. Kıyamet alameti. İnsanlar 124 bin peygamberin şeceresini çıkarabiliyorlar. Ama sabah namazı nasıl kılınır bilmiyorlar ne hikmetse. Bilgi çok, pratik yok. Alim dolu her yer, profesöründen hocasına kadar, allamesine kadar, hoca efendi hazretleri. Adı bile yok adamın, hoca efendi hazretleri. Ama adam şeytanın ona kurduğu tuzaklardan bile haberi yok. Siyasete alet olmuş, ondan haberi yok. İnsanlar onunla makara geçiyorlar, haberi yok. Ama Efendi Hazretleri, Hazret, Hazret, herkes Hazret mübarek. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözümüzün içine soka soka haber verdiği bir şeydir. Bu da iki. Üçüncüsü, fitneler yağmur damlaları gibi düşecek başınıza buyuruyor. Bir tane fitne, iki tane fitne değil. Yağarken sağanak bir yağmur kaç damla acaba yağdı diye ölçümü yapılır mı? Akıllı bir insan yağmur damlası sayabilir mi? Aklı olmayan kaç damla bu diye akşama kadar saymaya çalışır. Fitneler yağmur damlaları gibi başınızdan yağacak buyuruyor. Bu ne demek? Hatta bir gün Medine'yi uzaktan seyrederken şu Medine'deki evlerin çatılarına yağmur yağar gibi fitne yağdığını görüyorum buyuruyor. Demek ki aile fitnesi, kendi çocuklarımıza güvenememek, hısımlarımızda, dünürlerimizde yaşayamamak, eğitilmiş diplomalı çocuklarımız olduğu halde başımızın çocuklarımızla, eşlerimizle belaya girmesi, dostlarımızın dostluğunun anlamının kalmaması, bütün bunlar kıyamete doğru yağmur gibi başımıza yağacak fitneler, siyasi fitneler, ekonomik fitneler, coğrafya fitneleri, askeri fitneler, düşman fitneleri, bunları zaten herkes biliyor, saymaya gerek yok. Bu da 3. Dördüncüsü de cimrilik damarlarınıza işleyecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarından parasını acıyan, babasından parasını acıyan, eşinden parasını acıyan, eşim cimridir nasıl olsa diye ben de gideyim çalışayım diye sokaklarda, atölyelerde çalışan kadınlar, karısının parasında gözü olan, karısının ayakkabısını bile almak istemeyen cimri insanlar, Müslüman oldukları halde belki de, bu görüntüde kıyamet yaklaştıkça ağırlığı artarak gelecek. Bugün çocuğuna parasını acıyan insanlar, yarın çocuğunun içtiği suyu bile acıyacaklar. Artarak devam edecek. Bu tabii ki cimriyse ölsün gitsin diyecek şekilde değil. Bu cimrilik hayatı etkileyecek, dini etkileyecek, camiyi etkileyecek, iş yerini etkileyecek, her yeri etkileyecek. Adı üstünde cimrilik, insanların aldığı nefeste bile cimrilik yaptıklarını görebileceğiz. Bu kıyamete yakın muhakkak gerçekleşecek. Ve dördüncü nokta bu. Beşincisi de ölüm artacak. Yani öldürme anlamında, cinayet anlamında. Buna trafik kazasını, İş kazalarını, hastalıkları, pandemileri veya savaşları, terörü neyi katarsanız katın 3 iken ölüm oranı sebep olarak işte hastalıktan, savaştan ölüyordu insanlar. Bir de ecel dediğimiz, sanki öbürler ecel değilmiş gibi, ecelden ölüyorlardı. Gerisi yok. Şimdi ölüm için binlerce sebep var. Bu 5 şeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Dünyanın geleceği budur. İster Birleşmiş Milletler, Birleştirilmiş Milletler kanunla bunları engellesin, ister kabul etsin. Dünyanın geleceğinde bu 5 büyük sorun var. Çare yok. Kıyamete doğru gidiyoruz. Yani bu dünya treninin yolu bitiyor. Raylar bitiyor. Raylar bitince bu tren sıkışıyor. Tren sıkışınca içerideki yolcular şöyle bir sarsılıyor. Bu birinci sebepten, ikinci sebep, üçüncü bir sebepten sarsılıyor. Bu olacak. Ya diyeceğiz ki biz dünyanın sonunun gelmesini kaldırdık. Dünya yıkılmayacak. Bir 10 milyon senesi daha var dünyanın. Ya böyle bir kararname çıkarılacak. Artık her şeyi sosyal güvenlik yasasına göre yapabiliyoruz ya. Bir ya böyle yapacağız, ya da bitiyor. Yol bitiyor, çare yok. Bitince de yol, herkes haddini bilecek. Limenil mülkül yevm diyecek Allah. Hadi konuşun bakalım. Kimin söz hakkı şimdi? Nerede Karunlar, Nemrutlar, Firavunlar, Birleşmiş Milletler, NATO'lar? Neredesiniz? Neredesiniz? Kardeşlerim, keşke biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için doğum haftaları yapacak yerde İbret haftaları yapsaydık. Bizi ahirete nasıl hazırlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, keşke bunu anlasaydık. Çiçekti, güzellikti, harikalardı diyecek yerde biz kıyamete hazırlık programlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenseydik de bu kaosa düşmeseydik. Şu anda kaos içerisindeyiz. Kafirlerin bir kaos içerisinde olması normaldir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, Ondan ahiret bilgileri, yerleri gökleri yaratan Allah'ın verdiği bilgileri öğrenmiş olan Müslümanlar olarak, namaz kılan kimseler olarak, tesettürlü Müslüman kadınlar olarak bu kaosa biz düşmemeliydik. Düşemezdik aslında. Biz ölürken bile tebessüm edecek kabiliyette bir imana sahibiz. Allahu Teala'nın izni ve keremiyle mevcut durumumuz hiç Müslümanca değil. Evet, ekonomimiz iyi değil. Evet, petrolümüzü bile kendimiz işletemiyoruz. Evet, silahımızı üretemiyoruz. Hani dünya çapında sorunlarımız var. Bunlar da Müslümanca değil şüphesiz. Bu sorunlarımız da Müslümanca değil. Ama biz kaos içerisinde, gergin, kendi evinde bile rahat edemeyen, eşiyle bile mutlu olamayan, çocuğuna bile endişeyle, korkuyla bakan, katilinin çocuğu olabileceğini düşünen insanlar biz olmamalıydık. Asla ve kat'a dinimiz bizi böyle yalnız bırakacak, bu konularda yalnız bırakacak bir din değil. Biz yanlış düşünüyoruz. Bu yanlış düşünmemizde kardeşlerim 3 temel neden var. Bundan dolayı yanlış düşünüyoruz. Birincisi, realite olmayan bir hayat istiyoruz. Yani gerçeği olmayan bir hayat istiyoruz. Nedir gerçeği olmayan? Ben evlenmeyeceğim, hamile kalmayacağım ama anne olacağım. Bu hayatın gerçeği değil ki. Böyle olmaz ki. Hem dişlerim ağırmasın diye yemek yemeyeceğim, bir şeye ısırmayacağım, karnım doyacak. Dünyada böyle bir hayat olmaz ki. Hem kar manzarası seyretmek istiyorum, çok güzel, kar topu atacağım. Hem soğuk olmayacak, gaz masrafı vermeyeyim, kömür masrafı vermeyeyim. Böyle bir hayat olmaz ki. Hem Allah'ı seveceğim, peygamberini seveceğim, hem de hiç bedelini ödemeyeceğim. Ben sevdim deyince hop beni Ebu Bekir Sıddık'ın yanına taşıyacaklar kıyamet günü. Var mı böyle bir dünya? Var mı böyle bir Müslümanlık? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adam gelip de ya Resulullah ben seni çok seviyorum deyince o zaman bir torba bul, dert doldurursun ona beni seviyorsan. Demedi mi ona? Yani mecazi olarak beni seven dert görmeye hazır olsun. Buyurmadı mı? Biz gerçeği, hayat gerçeğini, dünyanın لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginiz daha iyi iş yapacak, onu görmek, sınamak için sizi bu dünyaya gönderdik talimatını Allahu Teala'nın nasıl unuturuz ki? Hayat bu, sınanmak için, pişmek için girdiğimiz fırında sıcaktan şikayet ediyoruz. Çocuklarımızda eğitim sorunumuz var. Nuh Aleyhisselam da mı İmam Hatip'e gönderemedi çocuğunu da onun için çocuğuyla başı belaya girdi? Niye peygamberler çocuklarında sorun yaşadılar? Adem Aleyhisselam'ın kaç çocuğu vardı da biri öbürünü öldürdü? Hayat budur. Dünya budur. Çok biz hayalperest bir hayat yaşıyoruz. Hani hastalanırsan iğne dahil, aspirin dahil her şey bedava, sosyal güvence, sen zaten emekli maaşın da hazır. Bu laflara inanıyoruz biz. Bunlar dünyanın sakızları. Sosyal güvenlik dediğin sakızdır. Ecele engel olmuyor. Aile sorununa engel olmuyor. Tam aksine sosyal güvenliğimiz, refahımız arttıkça aile sorunumuz arttı. Siyasi kaosumuz arttı. Vatanseverliğimizde bile şüphe oluşmaya başladı. Herkes vatanını seviyor ama ona yumurta getirecek vatanını seviyor herkes. Fedakarlığa gelince sevgi lafta kalıyor. Hayat bu imtihanların içinden çıkıp Allah'ı bulma hayatıdır. Bu hayat kaos hayatıdır. Huzur cennettedir Allah'ın izniyle. Bu bir. İkincisi, biz 30 yaşındayken de bu dertlerden şikayet ediyorduk. 40 yaşındaydı şikayet ediyoruz. 70 yaşına geldik hala şikayet ediyoruz. Yani hayat bir öğretmen olduğu halde, hayat bizi eğitmesi gerektiği halde. Bu oyuncaklar 20 yaşında bitmeli canım. Evleninceye kadar canım gülüm verdi aldı laflar, mesajlar, edebiyatlar. Evlenince baktın ki hayat böyle bir şey değilmiş. Bir ibret alma. Geçmişten öğüt almayı beceremediğimiz için 70 yaşında 17 yaşındaki delikanlılar gibi şikayetler yapıyoruz. Her seçimde bize vaatler yapılıyor. Seçimden sonra eski tas eski hamam oluyor gibi biz de kendi kendimizi her seferinde aldatıyoruz. Ramazan geliyor, bu Ramazan'da tam tövbe edip Rabbimize dönecekken Ramazan'dan sonra Ramazan dosyasını kaldırıyoruz. Hacca giden haçtan sonra dosyayı kaldırıyor. Halbuki o bir eğitimdi. O bir kaplıcaydı. Ağrılarımızı, sızılarımızı, hastalıklarımızı bitirecekti. Becerip başımızda gelen felaketleri ve Allah'ın gönderdiği nimetleri derse dönüştüremiyoruz. Bu sefer de kaosumuz bitmiyor. Üçüncü olarak da kardeşlerim, bir sorunumuz, bir eksiğimiz daha var. Biz mesela düşmanlarımız olarak filan ülke, filan millet bize düşmanlık yapıyor diyoruz. Sorun olarak hep fakirlik, iş, zenginlik, apartman, daire bunun üzerine yığılıyoruz. Halbuki bu hayat, eğer Müslüman isek biz, imanımız, Allah'a bağımız, cennet projelerimiz üzerinden de yürümeliydi. Evet, sadece iman ettim deyip apartmanın çatı katında yatacak halimiz yok. Bodruma inecek halimiz yok. İşe de gideceğiz. Ama ekonomiyi tek sorun veya dış ülkeleri tek sorun, kapitalizmi tek sorun, aileyi tek sorun görüp Allah ile iletişimimiz konusunda arıza varsa bu arızaları giderme meselesinde yanlış yapıyoruz. Dengesiz Müslümanlık yaşıyoruz. Ya elimize tesbihi alıp akşama kadar Subhanallah dersek dünya düzelecek zannediyoruz. Bu yanlış. Ya da hiç elimize tesbih almıyoruz. Para kazandıkça dünya düzelecek zannediyoruz. Filan zalim ülkeyi, filan mel'un ülkeyi hizaya getirirsek dünya düzelecek zannediyor. Bu da yanlış. Bir denge gerekiyor. Maneviyatımızla maddiyatımız arasında denge gerekiyor. Bu üçlü sac ayağını başarılı bir şekilde kuramadığımız için de bir türlü dertlerimiz bitmiyor kardeşlerim. Meselemiz bu. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün evlenen genç kardeşlerime de, evliliğinin 50. yılını yaşayan ihtiyar kardeşlerime de, hepimize şu hayatı 3 kelimede özetlemişti. 3 kelime. Hepimiz bu hayatın sırrını, aile sorunu yaşıyorsak da, ekonomik sıkıntımız varsa da, siyasette bir problem içinde isek de, her neyse, camide, iş yerinde, sokakta, evde, her yerde şu 3 kelimeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alıp, tamam ya Resulallah, bu bana enerji oldu, ben aradığımı buldum diyebilirdik. Ne buyurdu? Dikkat edin. Dünya tatlıdır ve yeşildir. Dikkat edin. Bir. Dünya tatlıdır ve yeşildir. Bir. Toprağı çeker yani dünyanın. Toprağı çeker. Bir kardeşimle ilgili hatıra nakledeceğim. Şu dünya tatlıdır, yeşildir'i tercüme etmek için. Dedi ki hocam, babam tutturdu, beni memlekete götürün. Doktor da tutturdu, bunu arabaya veya uçağa korsanız tabut alın yanınıza. Bu gitmez. Son zamanını evde yaşasın. Tutturdu babam, ben gideceğim. Etme baba, doktor izin vermiyor. Bu evde cihazları bırakıp seni bir yere götüremeyiz. Yani cihazla yaşıyor adam son günlerinde. Namazlı, niyazlı bir adam. Ben memleketime gidip namazlarımı orada kılacağım. Baba etme eyleme. Yalvarmışlar. Sonunda anlaşmışlar. Anlaşmışlar. Çocuklarıyla baba anlaşmışlar. Demiş ki o zaman memlekete gidin. Bizim evdeki tahtalardan birini sökün getirin. Ben o tahtanın üstünde namaz kılayım bari demiş. Son namazı. Nitekim tamam demişler. Ama tahta gelmeden adam gitmiş. Başka bir tahtanın içine girmiş. Sandığa girmiş. Dünya tatlıdır, yeşildir diyen Resulullah'a canlarımız kurban olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Memleket sevgisi bu işte. Seni çocuğuna düşman ediyor. Abinle savaştırıyor. Babanla, ananla savaştırıyor memleket sevgisi. Çorak, ıssız, kıraç bir yer. Daha sonra nasip oldu. O arkadaşın köyüne gittim ben. Allah'ını seversen baban burayı mı özledi? O zaman daha güzel miydi burası yoksa dedi. Ağaç yok. Bir iki tane kavak ağacı olan bir yer. Ağaç yok, yeşillik yok, su yok, çeşme yok. Ama oradan bir tahta getirin, onun üstünde namaz kılayım. Beceriyor şeytan, o senin çorak arazini kâbeleştiriyor senin gözünde. Dünya budur. Mümin kimdir? Bu tuzağa düşmeyen insandır. Memleketim ucuz değil şüphesiz. Ama Kabe de değil. Allah'tan değerli değil. Benim sağlığımdan değerli değil bir defa. Hayatımdan kıymetli değil. Bir, iki, ikinci cümlesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi neydi? Dikkat edin. Dünya tatlıdır ve yeşildir ha. Yani caziptir. İki, kesinlikle Allah her birinize bu dünya imtihanını verecek. Kimine işte o dedenin olduğu gibi memleket sevgisi olarak verecek. Kimine yönetici olup, müdür olup, işte vekil olup, dünyada insanları idare etme olarak, kimine para olarak verecek. Dünyadan herkes imtihan nasibini alacak. Bunda da hiç çare yok. E niye? E niye gönderdik Allah-u Teala? Tatil yapmaya göndermedi ki dünyaya. Babamızı cennetten buraya tekrar geri dönüş şartlarını belirlemek için gönderdi. Herkes bu nasibi alacak. Dünya imtihanından bir çeşit nasibini almayan kimse yoktur. Yoktur. Üçüncü cümlesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünya imtihanına dikkat edin. Tekrar aynı noktaya geldi. Bir, dünya yeşildir, caziptir, tatlıdır. İki, herkesin bu dünyada bir imtihan nasibi olacak. Görecek Allah ne yaptığınızı. Üç, cennete girmek istiyorsanız dünyaya dikkat edin. Meşhur hadisi şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu pencereden bakamadığımız dünya başımızın belası oldu. Bugün hayat bizim için soğuk, stresli ve bunaltıcı bir hayata döndü. Ne yazlıklar, ne kışlıklar, ne emekli maaşı huzur vermiyor bize. Camilerde bile aradığımız huzuru bulamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Bu ne menen bir derttir bu ya. Camide insan stres yaşar mı? Ramazan-ı Şerif'te boşanma kararı alır mı insan ya? Ramazan-ı Şerif gibi rahmet ayında insan eşinden ayrılmaya karar verir mi? Ramazan ayında bile çocuğuyla barışamıyor. Çocuğunu bağrına basamıyor. Olabilir mi bir Müslüman? Olur, olur. Neden olur? Çünkü biz işin aslını yakalayamadık. Müslümanlığı sadece cami zannettik. Hayır, hayır. Müslümanlık aynı zamanda aile huzuru demektir. Müslümanlığı sadece hacca gitmek zannettik. Hayır, Müslümanlık aynı zamanda helal kazandığın iş yerindeki cihadındır senin. Helal savaşı diye bir savaşın var senin. Kudüs'ü kurtarmaktan çok, Müslümanların bankadan kurtulması, faizden kurtulması diye bir cihadı vardır. Hayat budur. Kudüs'e gözünü takmışsın sen, hain İsrail, hain Yahudi, hain faiz nerede? Bir tek pencereden, at gözlüğü diyorlar ya, o gözlükten baktığın için sen hayatı böyle anlıyorsun. Bombalar yağıyor olabilir. Stresler, fitneler, huzursuzluklar, zaman daralması, cimrilik her şey olabilir. Önümüzde bir Ebu Bekir diye örnek var. Radıyallahu anhu erda. Dünyada Müslüman olarak, Allah'ın kulu olarak ondan daha iyisi yok peygamberler dışında. Kur'an'ımız Allah'ın kitabı. Bizzat Allah'ın kitabı şahit ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Ebu Bekir'den fazla seven yok. Mümkün değil. Ne hanımları, hiç kimse. Müslümanlar arasında onun gibi seveni yok. Onun gibi ona hizmet edeni yok. Ama bir acı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun yükseklere çıktığı, bedeninin cansız kaldığını gördü. Tutmayın beni bu dünyada, bana hayatın gereği kalmadı. Peygamberimin olmadığı bu dünyada ben nasıl yaşarım? Öldüm, bittim. Çabuk beni acile kaldırın, kalp krizi geçiriyorum demedi. Mübarek yüzünden Efendimizin kaldırdı. Kefen olarak konan ya da elbisesini kaldırdı. Senin dirin de güzeldi, ölün de güzel ya Resulallah dedi. Tekrar kapattı, döndü insanlara. Kim Muhammed'e tapınıyorduysa işte öldü dedi. Allah hayy ve kayyumdur. Biz Allah'ın dinindeyiz. Ya Allah, o acıya nasıl katlandı? Bu cümleyi nasıl söyledi? Ebu Bekir radıyallahu anh imtihanın ne olduğunu anlamış birisiydi. kutlu doğum haftası yapmaya vakti yoktu. Ey Müslümanlar, cenaze töreni yapmaya bile vakit bulamadı. Çünkü Muhammed'in dini ve davası Muhammed'den değerliydi onun gözünde. Tuttu Ömer'e dedi ki, bu cenazeyi böyle bırakalım. Bu Resulullah'ın dinini kim devam ettirecek, nasıl devam edecek, gel bunu kararlaştıralım dedi. Dost bu. Bunun için sıddık oldu zaten. Törenle vakti yok. Düğünler, mobilyalar, görkemler. Aman Allah'ım, bir düğün davetiyesi geliyor ki, yani o davetiye 1000 tane basılmıştır. Onları toplasa, Afrika'da bir köye götürse o parayı, 6 ay yaşarlar herhalde. Bir 150 gram geliyor davetiye. Altın kaplama zannediyorsun. 6 ay sonra da mahkemeye verip boşanıyorlar zaten. Davetiyeler, düğün ziyafetleri, samanlıkta hiç düğün nedir bilmeden köy imamının kıydığı nikahla yaşanıp 15 çocuk, 150 torun sahibi olan insanların mutluluğunu getirmiyor. Çünkü mümin, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş insan, Ebu Bekir olmak zorundadır. Gamlar, kederler, sıkıntılar yağmur gibi yağsa bile aslını unutmuyorsun. İmtihan dünyasında o sevdiğin peygamberi bile sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kaybetmeye hazır bir mantıkla yaşayacaksın. Ebu Bekir'in radıyallahu anh imanından mı şüphemiz var? Sevgisinden mi şüphemiz var? Yoksa vefa böyle olmaz, bu cenazeyi nasıl bıraktın gittin mi diyeceksin? Ya da ey müminler, o gün ağlayıp sızlasaydı, matemlere bürünseydi, kafasını Mescid-i Nebi'nin duvarlarına vursaydı, ey peygamber beni bıraktın, nereye gittin? Ne ben bu dünyayı ne edeyim şimdi deseydi, mevlütler okusaydı o gün, ilahiler dizseydi, bugün Müslümanlık diye bir din bulur muyduk zannediyorsunuz? Yoksa bir sabah kalkıp Musa aleyhisselamın öldüğünü gören İsrail oğullarının o gün Tevrat'ı yazıp bozup çizmeye uğraştıkları ve kendilerine göre bid'at bir din çıkardıkları gibi uyduruk bir İslamiyet mi kalacaktı elimizde? Ebu Bekir oydu işte. Allah ondan razı olsun. Törenle değil, özle uğraştı. Biz Efendimizin cenazesiyle karşılaşacak halimiz yok. Ama evimizde çocuklarımızdan, eşlerimizden, akrabalarımızdan peygamberin sünnetinin öldürülme hamlesini görebiliriz bir gün. O gün Ebu Bekir olacaksın. Herkesin İslamiyet'in ambalajıyla uğraştığı, ruhuyla uğraşmadığı bir günü gördüysen ne istiyorsun daha? Al işte Ebu Bekirlik günü geldi. Sen de bugünün Ebu Bekir'i ol o zaman. Zor ama değil mi? Tören yapmak kolay. Yüksek büyük hoparlörlerle, çözünürlü yüksek programlarla şov yapmak kolay. Kardeşlerim, ben dünyayı, ülkemi, insanları, hatta ailemi değiştiremiyor, hayra götüremiyor olabilirim. Hayırda kalma savaşı yaparım bu sefer. Bari bu tohum çürümesin derim. Rabbimin huzuruna da öyle giderim. Bari ben bozulmayayım derim. Çünkü bilirim ki dertleri saymak, ağıt yakmak bir ibadet çeşidi değil Müslümanlıkta. Yarın büyük bir zafer gelecek diye, Mehdi gelecek diye, İsa aleyhisselam gelecek diye beklemem. Onlar gelmeden ben benim evimin Mehdi'si olayım derim. Dünkü dedelerim, dünkü Müslümanlar öyle uçuk beklentiler içinde oldukları için bugün ben huzursuzluk yaşıyorum zaten. Ayakta durmayı beceremedikleri için ben bugün çökmüş bir hayat yaşıyorum. Ailem, ekonomim, siyasetim kaos içerisinde. Kardeşlerim, mızmız etmeye, ona buna sitem etmeye, düşman çeşidi saymaya asla vaktimiz yok. Her birimiz, imanımız, onurumuz ve aklımız, bu üç şeyi koruma savaşı yapacağız. İmanımız, onurumuz ve aklımız. Çünkü bu yaşadığımız olaylar her birimizi akılsız yapabilir, cinnet geçittirebilir, onurumuzu perişan ettirebilir, imanımızı satışa çıkarttırabilir. Maazallah. Her birimiz iman, onur ve akıl koruması üzerinde çalışacağız. Bitti demeyeceğiz. Kur'an burada kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti burada. Nasıl bitti ki bu? Kim bitiriyor bu mücadeleyi diyeceğiz. Ben yaşıyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi olarak yaşıyorum. Eşim yaşıyor. Çocuklarım yaşıyor. Kapatırız kapımızı. Evimizi küçücük bir dünya yaparız. O dünyada rampaydı, yokuştu, düzdü demeden yürümeye devam ederiz. Ta ki Allah'ı buluncaya kadar. Cennetini buluncaya kadar. Ve ben Allah ile bağlantımı ihlasla devam ettirdiğim sürece hiçbir işi küçük görmem. Kendimi de küçük görmem. Eğer yarın Mehdi Aleyhisselam gelecekse benden emaneti teslim alsın. Son kalan bendim, görsün bunu diye düşünürüm. Dilerim ki henüz gelmesin. Çünkü ben varım. Ben Allah'ın dinini yaşatmaya devam ediyorum olsun. Kardeşlerim, bu dünyanın bütün dertleri toplansa, hepsine bir puan verilse, Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlunun çektiği bütün dertler, bütün işkenceler, hapishaneler, hastanelerde, yoğun bakımda, şurada buradaki beklemeler, hepsi toplansa, hepsine özgül bir ağırlık verilse, bunun bir sınırı var. Şu kadar katrilyon rakam yapacak. Cennetin bir sınırı yok. Şu kadar katrilyon sene değil, sonsuz. Ben en çetrefilli, en çıkılmaz sokakta yürürken bile bu sokağın sonu var diye düşünüyorum. Bilemedin ölüme kadar. Öldün mü bitecek. Cennetin sonu yok. Bir Müslüman becerip sonsuz cennetle sonu olan sorunları karşılaştığında, değerlendirme yaptığında çekilmeyecek, katlanılmayacak bir şey olmadığını çok rahat anlar. Bizim problemimiz dünyayı cennet gibi sonsuz zannetmekten kaynaklanıyor. Kardeşim, burası imtihan yeri. Bu imtihanı kazanacaksın, iş sahibi olacaksın ya. Bu imtihan olsa olsa sabahtan akşama kadar sürecek. Hadi 2 gün sürdü diyelim. Ondan sonra imtihan sonucuna göre bir yere yerleşeceksin. Bu gözle baktığımızda ne ailedeki sorunlar, ne siyasetteki sorunlar, ne gençlerin huysuzlukları Allah'ın izniyle bizi çökertemez. Ne deriz? O bittiyse davası burada deriz. O 3 günse cennet sonsuz deriz. Böyle bakmayan hocayı da dinleme, sana bunu göstermeyen kitabı da okuma sen. Allah'ı, sonsuz cennetleri tehdit olarak sonsuz cehennemi önüne koyunca 10 dakikada vakit değil, 10 yılda bir vakit değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.